Ayrım 14, sayfa 195. Selma. Aileden sorumlu bakanımız Mardin'in Bilge Köyü'nde yaşanan ve 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan terörizmin tekrarlanmaması için olaya bilimsel yaklaşmak gerektiğini söylemiş. Ben bir bilimsel yaklaşayım. TÜBİTAK Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nin Satelit Teknoloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak ODTÜ'deki TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde tamamen Türk mühendislerin tasarımıyla RASAT isimli uydumuzun üretimine başladı. Taysal, pankromatik ve radyometrik çözünürlükte stereoskopik görme özü yeteneği olan Paşbrum optik görüntüleyiciye sahip uydumuz 700 kilometre yükseklikte uzayda dünyanın yörüngesine oturarak güneşe eş zamanlı dairesel yol izleyip 3 boyutlu simülasyonlar yapacak. 1 bölü 25 bin ölçekli haritaların oluşturulması için görüntü toplayacak olan uydumuza sistem yönetici olarak monte edilen Spacewar veri yolu kullanılabilen uçuş bilgisayarının adı ne? Bilge. Hem vallahi hem billahi. Yani 10 bin yıldır Mardin'de duran Bilge köyünü görebilmek için ne yapıyormuşuz? Tarsal, pankromatik filan. Spice aynı zamanda. 700 kilometre uzaydan. Fikir kabızları zorlanır ama Türkiye'de köşe yazmak için o kadar akınmaya gerek yoktur. Çünkü gelişmiş ülkelerin hayat adını verdiği kavram bizim ülkemizde hazinesinin öykülerinden ibarettir. Ve size mizah dergisi sandığınız Leman Penguen'in anlatmaya çalıştığı aslında budur. Bazen de kaderin kozmik cilvesidir. Koltuğa oturduğu gün tarihin en büyük aile faciasının yaşandığı ülkemin aileden sorumlu bakanı ta 17 yıl evvel kendi çocuğuna ne isim koymuş biliyor musunuz? Bilge. Selma Aliye Kavaf'ın fotoğrafı. Selma Aliye Kavaf, Denizli'nin ilk kadın milletvekili, ilk kadın bakanıydı. Kadın ve aileden sorumlu bakan olarak kadın haklarına dair en ufak bir iz bile bırakamadı. Ancak Bilge Köyü faciası nedeniyle dünya kadın katliamları tarihine geçmeyi başardı. Hadise. Türkiye Eurovision şarkı yarışmasında temsil edecek olan Hadise'nin kıyafeti Hadise oldu. Dansöz gibi diyen var, çok açık bulan var, modern değil diyen var, harem işi diyen var. Ortak görüş o Türk kadını yansıtmıyor. Sorarım Türk kadını yansıtan hangisi? Türban mı açık saç mı, şalvar mı, jin mi, çarşaf mı, tişört mü yoksa gri pardösü mü? Hangisidir kadınımızı yansıtan? Fransa Cumhurbaşkanı eşi mesela İtalyan, kılıyla kıyafeti hem İtalyan kadını yansıtıyor hem Fransız kadınını. Peki ya bizim First Lady'miz? Türk kadının ortak paydasıdır diyebilir miyiz? Taktığı türban çoğunluksa giydiği yüksek topuk da çoğunluk mudur? Güzellik yarışmalarına katılan kızlarımız podyuma mayo ile çıkar. Yarışmada böyle temsil ediliriz ama Türk kızların hepsi mayo ile mi girer denize? Din ise mevzu. Angela Merkel'in babası papaz. Rahibe kıyafetiyle mi geziyor? Türk kadınını yansıtan budur diyebileceğimiz kıyafet yoktur. Kore'den Portekiz'e, Yunanistan'dan Finlandiya'ya, Azerbaycan'dan Kıbrıs'a tüm dünyada kendi kadınını yansıtan kıyafet tarzına sahip olmayan tek ülke Türkiye'dir. Çünkü İran, Arabistan gibi despotik ülkeler haricinde kadına şekil olarak bakıp kadınların şeklini şemalini kaçıran bizden başka ülke yoktur. Eğitimli, 3 lisan biliyor. Özgüvenli, sahne performansı harika. Konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Nesi konuşuluyor? Kıyafeti. Hadiseden sonra Eurovision'a asla kadın sanatçı gönderilmedi. 2013'ten itibaren de Eurovision şarkı yarışmasından komple çekildik. Neden çekildik? Tatmin edici bir cevap verilemedi. Aslında takiye yapıp Eurovision'da laik görünümlü olan AKP turbanlı mahalle baskısından kurtarmak için başka çare bulamamıştı. Yarışmaya hiç katılmazsan hiç tartışma olmazdı. Cevap buydu. Hadise açık gözün fotoğrafı. G klavye ağır geliyor bugün bana. Yazasım yok. Tuşlarım bir ton yoksa. G A diyoruz ona kısaca. Gözüne bant atıyoruz ki koruyoruz onu güya. Henüz 15 yaşında. Anası babası var aslında. Bakmamışlar. Geçinemiyoruz filan. Çocuk esirgemeyi bırakmışlar. Al demişler sana yuva. Madem yuva uçmak istemiş o da. Kanat çırpmış pırr. Dolaşmış Adana'nın loş sokaklarında tek başına. Sonra bakmış bir pencere aralık. Orası yuva ise burası da yuva. Sonra yakalan diye yazıyor gazeteler. Yakalanmak için önce kaçmak lazım değil mi arkadaş? Halbuki bahçede ağaç altında otururken buldular onu. Kucağında bir bez bebek, uslu uslu. Beğenmiş bir teyip almış o evden. Bir saç kurutma makinesi, bir de bez bebek. Kırmızı elbiseli, pabuçları gibi kocaman kara gözler, kıvır kıvır saçlar. İki yandan örgülü. Dedim ya, henüz 15 yaşında, dalmış oynamaya. Ve tabii düşünüyor insan, kaç parası zekatını verip kurtulabilir miyiz günahlarımızdan? Yoksulluk denilen kavramı maddiyattan ibaret sanıp fitrelerle üfletebilir miyiz yüreğimizdeki ağırlığı? Ya da ne bileyim, hayatı sadece para olarak gördükten sonra bir ay oruç yerine 2 ay açlık grevi yapsak artı faydası olur mu sevaplarımıza? Sevgi, şefkat denilen hadiseden hiç yazmıyorum 365 günlük kârhanemizde. Bakın bugün pazar, tatil, hava pırıl pırıl. Çocuk esirgeme hemen şurada. Çıkaralım gözümüzdeki bantları, görmenin zamanıdır. 15 yaşındaki talihsiz kız çocuğu için hırsızlığa teşebbüs suçundan iddianame hazırlandı. 8 sene hapsi istendi. Olay gece yaşandığı için cezasının 1/3 oranında artırılması bile talep edildi. 2 sene yargılandı. Neyse ki hapse girmesini gerektirmeyecek bir ceza ile kurtuldu. Cansu. 80'li yıllar. Gazeteciliğe yeni başlamışım. Yeni asırdayım. O zamanlar şimdiki gibi tecrübeli muhabirleri kırpıp kırpıp yazar yapmıyorlar. Muhabirler oturaklı. En genci 35-40. Baba haberlere onlar gidiyor. Benim gibi çömezlerin maaşlı olabilmesi için ağzına kuş tutması gerekiyor. Haber müdürleri de şimdiki gibi değil. Ben de bugün haber yok de. İyi gününe denk geldiysen yüzüne tükürür. Ters gününe denk geldiysen tükürüğüyle bile şükür. Öyle bağırırlardı ki sanırsın Tarzan'dır. Huzurlu bir çalışma ortamı yani. Yine öyle bir gün haber icat etmezsem oyacaklar. Belki bir iki fikir uçuşur diye açtım gazeteleri. Şampiyon İzmir'den yazıyor. Anadolu Lisesi sınav şampiyonu İzmir'den çıkmış. Cenab-ı hasıl hafızamı yokladım. Hatırlıyorum sanki bu başlığı. Gittim arşive, geçen seneye baktım. İşte orada. Şampiyon İzmir'den yazıyor. Bir önceki seneye baktım. Bu sefer iki şampiyon var. Biri İzmir'den, biri Aydın'dan çıkmış. Bir önceki sene Denizli'den, ikinci Muğla'dan. ÖSS'leri kurcalamaya başladım. Hep tanıdık Ege'den. Merak ettim niye? Nedir Ege'yi öne çıkaran? O öğretmenle konuş, bu öğretmenle danış, milli eğitime sor filan, karşıma hep aynı öyküler çıktı. Cevabını bulmuştum manşeti de. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde görev yapan Çinli öğretmenlerimiz hiç olmazsa emeklilik dönemlerinde biraz rahat yüzü görebilmek için ömürleri boyunca biriktirdikleri 3-5 kuruşla geçinmesi makul, iklimi güzel İzmir'den Aydın'a, Aydın'dan Denizli'den ev alıyor. Meslek hayatlarının son dönemine yakın bir yolunu bulup tayinlerini bu şehirlere çıkartıyorlardı. Yani çıraklık, kalfalık dönemlerini Anadolu'da geçirip pişip ustalık dönemlerini Ege'de taçlandırıyorlardı. Dolayısıyla Ege çocukları o zorlu yıllar içerisinde sinirlerini aldırmış, tecrübeli, babacan, sabırlı, şefkatli, bir iki yıl sonra mesleği bırakacağım, bu minikleri özleyeceğim, bırakmadan yapabileceğim en iyisini yapayım diye düşünen öğretmen kadrosu tarafından yetiştiriliyordu. Netice şampiyon. Yukarıda anlattığım avantaj nedeniyle şampiyonlar Ege'den çıkıyordu. Ama öğretmenlerin illaki hepsi emekliliğine yakın tası tarağı toplayıp Ege'ye gelmediği için Artvin'in kafası çalışan çocuğu da Anadolu Lisesi'ne girebiliyordu. Mersin'deki, Diyarbakır'daki de. Senin okumaya niyetin varsa tecrübeli öğretmen de vardı. Ve hepsi devlet okullarının öğretmenleriydi. Özel öğretmen filan aramazdık. Servis mervis yoktu. Yürüye yürüye mahallendeki okula git. Öğretmenin kralı orada. Zaten özel okul diye bir kavram yoktu. Hatta alay konusuydu. Özel okul denilen havamam sınıfında olduğu gibi baba parasıyla diploma satın almaya çalışan haytaların gittiği okulumsu yerlerdi. Ben de acayip para var. Bastırıyorum özel okula gidiyorum diye gurur duymazlar. Aksine söylemeye utanırlardı. 80'ler öyleydi, 90'lar öyleydi. 2009'un manşetlerine bakıyorum. Özel okullar şampiyon. Üstelik hepsi dershaneden. Devlet olmuş havamam sınıfı. Fakir fukara hep gureba diye oy toplayanların yaptığı eğitim reformu işte bu. Dişinden tırnağından artırıp boğazından kesip evladını mecburen özel okulda okutmaya gayret eden anne babalar ve boğazından kesse bile yetmediği için özel okulda gönderemediği evladının yüzüne bakmaya utanan ana babalar. Özel okulda kapı attığı için daha iyi maaş, fiziki şartlar, nispeten mutlu öğretmenler. Devlette kaldığı için gazete bile satın alamaz hale getirilen, hayata küsen öğretmenler. Bir tarafta İngilizce, Fransızca, Almanca öğrenen çocuklar, bir tarafta dersler boş geçtiği için Türkçeyi bile öğrenemeyen çocuklar. Bana göre manşet olmalıydı. Satır aralarında kalmış. Diyor ki, alnından öpmek istedim şampiyon kızımız Cansu, özel okulda okudum. Liselere giriş sınavında Türkiye birincisi oldum. Birinci olmak güzel ama bu eğitim sisteminde ne kadar gurur verici bilemiyorum. Bence haber olması gereken biz değiliz. Fırsat eşitsizliği nedeniyle başarısız olan arkadaşlarımız. Onların ön plana çıkarılması lazım. Cansu Güngör'ün fotoğrafı. Cansu ilkokulu Ted Koleji'nde okudu. Ortaokulda ise Özel Bilfen Çamlıca'nın öğrencisiydi. Elektronik mühendisi bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın kızıydı. İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etti. Nazlıcan. 25'lik erkek gibiyim. Eskisinden %100 daha iyiyim. Bu bana alınan ikramıdır. Bu memlekette benim gibi 5 erkek ya vardır ya yoktur. 60'ından sonra seksi taktım. Ben kadın olsam beni seçerdim. Bırak kadınları, benim bile canım çekti be. Yaşadığı gençle flört ederken canından olan talihsiz genç kız için cinayet sanki normalmiş gibi, ya davulcu ya zurnacı diyen bir başbakan yönetiyorsa bu ülkeyi, reşit olmamış çocukla evlenen 71 yaşındaki adam için kadın aile bakanı gıkını çıkarmıyorsa, 14 yaşındaki kızı taciz eden 76 yaşındaki adam için kadın milli eğitim bakanı tek kelime etmiyorsa, ana baba denilen tiplerin iznini alan razı veren razıysa, işin ahlaki boyutunu tartışmak manasızdır. Sorulmayan soru şudur. Matkap aga. Genç kızlardan harem kurup kimseye çaktırmadan kafasına göre takılmak varken neden evlendi? Bu işi nikah kıymadan gizli gizli yapsaydık yapabilirdi. Kimsenin haberi olur muydu? Normalde işine gelmese saati sorsan cevap vermez. Peki neden gazete gazete televizyon televizyon gezip ballandıra ballandıra anlatıyor? Çünkü bu coğrafyanın, bu toprakların hastalığı var onda. Gösteriş hastalığı. Göstermek istiyor. O nedenle İngiltere'nin en pahalı şatosunu almıştı Matkapağa. O nedenle rakibi 44 metrelik yat aldıysa 45 metrelik yat alır. Aynı zihniyetteki bizim iş adamları. O nedenle plajlarda 10 bin dolarlık taşlı mayolar giyer bizim ikoncanlar. O nedenle parayı bulur bulmaz gizleyeceğine 4x4 ciplere doluştu bizim türbanlı ikoncanlar. O nedenle mütevazi yazlıklarda kalırken göstere göstere 7 yıldızlı riksoslarda kalmaya başlarlar. O nedenle kıçında don yokken borç harç bulup teyze kızının düğününde bilezik takma yarışına girer bizim insanımız. Bu zihniyet için kadın maldır. Parası var, aldı gösteriyor. 25 senedir bu memlekette gazetecilik yapan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin mideniz bulanıyor ama nüfusun en az yarısı takdir etmiştir Matkapağı'yı. Helal olsun demiştir. 18'lik kız bulduysam neden evlenmeyeyim? Ben salak mıyım diyor Matkapağı. Hukuki olan ama ahlaki olmayan işlerden uzak duran insanlara salak gözle bakanların ikon canıdır Matkapağı. Nazlıcan Tağızade'nin bir fotoğrafı. Nazlıcan'ın babasının Antalya'da halı mağazası vardı. İflas etmişti. Babalarından ayrılıp annesiyle birlikte Sarıkamış'a gelmişlerdi. Karşıda Halis Toprak'ın evinde, otelinde garson olarak çalışıyordu. Otelin genel müdürü patronla tanıştırdı. Kuşadası'nda evlendiler. 9 ay sonra boşandılar. Nazlıcan bakire raporu aldı. 10 milyon lira tazminat. Ayda 10 bin lira da nafaka istedi. Mahkeme tazminatı reddetti. Sadece 5.800 lira nafaka bağladı. Nazlıcan Bulgaristan'a gitti. Plovdiv Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yazıldı. Okul taksitlerini ödeyemediği için kaydı silindi. Burs verecek hayırsever arıyordu. Dila. Avluda musalla bir minik tabut. Üstünde güllü yemeni. İçinde Dila. Yarım bayram güya. Vali gelmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı yok. İskiciler yok. Milletvekilleri yok. Trilyonları aldır aldır cebe indiren müteahhitler de gelmedi. Olabilir. Belki insanın içine çıkacak yüzleri yok. Akom'dan seyretmişlerdir. Mobese'den filan. Ama tek tek taradım. Çiçek de yok. Telefonunu aramamışlar. Başsağlığı bile yok. Ayakta zor duruyor anne. Düşerse diye ambulansı bile aile tutmuş. İyi mi? Ne iş yapar mesela insan hakları dernekleri? Bir yaşındaki körpenin insan yerine konması için illa bölücü mü olması gerekiyor? Nerede kulağı küperi, saçı at kuyruklu medyatik çevre örgütü üyeleri? Kutup ayıları kadar değeri yok mu çevre felaketi kurbanı evlatlarımızın? Bu bitkin babayı omuzlayacak, senin davanı biz üstleneceğiz diyecek barolar nerede? İmam desen duruma o kadar hakimdi ki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet okuyarak başladı söze. Sen Mars'tan mı geldin hoca? Diyemedik tabii. Amin dedik usulca. Sonra da hakkınızı helal edin dedi. Helal olsun dedik hiç utanmadan. Ne hakkımız olabilir ki o günahsız yavruda? Hep birlikte öldürdüğümüz için bize borçlu mu üstüne Dila? Kader ağlarını ördüğü için mi balıkçı ağına takıldı ta Bursa'da? Ve dua ettim uğurlarken. Orada olmak isterdim diye mesaj gönderen siz okurlarım adına. Dereleri ıslah edelim mutlaka da Allah önce kimleri ıslah etmeli acaba? Dila Minav. Dila Manav. Bir bebek resmi. İstanbul alt tarafı yağmur yağdı. Çarpık yapılaşma nedeniyle Silivri'de sel oldu. 1,5 yaşındaki Dila Taşkın suya kapıldı. Marmara Denizi'nde kayboldu. 10 gün bulunamadı. 10 gün sonra ta Bursa Karacabey sahilinde balıkçılar tarafından cansız bedeni bulundu. Maalesef tanınmayacak haldeydi. Bileğindeki altın künyeden teşhis edilebildi. Dilan'ın ailesi İSKİ ve Silivri Belediyesi hakkında dava açtı. Mahkeme 40 bin lira manevi, 10 bin lira da maddi tazminat ödenmesine karar verdi. Hepsi bu. Hiçbir sorumlu bulunamadı. Dilan'ın hayatını 50 bin lira ödediler. Bitti gitti. Zehra. Seneler evvel Şok diye bir televizyon programı vardı. Playboy yıldızı Ann Nicole Smith haftada bir gün sırf zevk için Edirne Gelen Evi'nde ücretsiz hizmet veriyor diye haber yaptılar. Kapıda kuyruk oldu değil mi? Edirne Valisi ertesi sabah Anadolu Ajansı aracılığıyla resmi açıklama yaptı. Burada böyle bir hanım çalışmamaktadır dedi. Halbuki mizah programıydı. Özel televizyon furyasıyla başlayan abuk sabuk sansasyon habercilikle alay ediyorlardı. Başında ve sonunda bangır bangır bu bir şaka programıdır. Olaylar kesinlikle gerçek değildir. Lütfen inanmayın diye anons yapıyorlardı. Çevireceğiniz numaradan önce Alexander Graham Bell'in doğum tarihini tuşlarsanız telefonla bedavaya görüşebilirsiniz diye haber yaptılar. O zamanlar Telekom yoktu. PTT'nin santrali kilitlendi. Kimisi sadece yılı mı tuşlayacağız, günü ve ayı da tuşlayacak mıyız diye soruyordu. Kimisi de denedim olmadı, benim telefon galiba arızalı diye şikayette bulunuyordu. PTT resmi açıklama yapmak zorunda kaldı, böyle bir uygulamamız yoktur. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde çok güzel bir proje uzaya gönderilen ancak ödenek yetersizliği nedeniyle maalesef geri getirilemeyen Türk astronotun oğlunu canlı yayına çıkardılar. Sayın ailemiz iki göz iki çeşme ağlamaktan helak oldu. Talihsiz yavrucağa maddi yardım toplamak için kampanya başlatmaya kalkışanlar oldu. Aynaya saç spreyi sıkın, televizyonu aynadan seyredin. Bu şekilde şifreli kanalın şifresi kırılıyor haberi yaptılar. Ekranda çiçek gösterdiğimizde 10 santim yaklaşın çiçek kokusu duyacaksınız haberi yaptılar. Klozetten çıkıp popo ısıran yaratık haberi yaptılar. Korkudan günlerce lazımlık kullananlar oldu. Limuzinle dolaşan sahtekar dilenci haberi yaptılar. Sokaklarda dilenciler yumruklandı. Helikopterle UFO kovaladılar. İguana çorbası tarif ettiler. Kırık bir radyo parçasını mucize cihazıya gösterdiler. Sigara paketlerindeki parlak ambalaj kağıtlarında gümüş var. İtalya'da icat edilen bu cihazı ayrıştırabilirsiniz deyip tüplü müplü deney yaptılar. Uyanık girişimcinin biri malı mülkü sattı, belediyenin çöp ihalesini aldı, adı geçen İtalyan firmasını aradı. Böyle bir İtalyan firması olmadığını öğrenince de tabanca ile programın setini bastı. 169 hafta yayınlandı. Çok zor oldu ama 169 hafta sonra nihayet yalan olduğu anlaşıldı. İzlenme oranı düştü, yayından kaldırıldı. Erkek şahısların üstü çıplaktı. Kafalarında siyah bantlar vardı. Kenara duvar dibine çekildim. Tişörtünde Che Guevara resmi bulunan bayan şahıs ani şekilde başörtümü tutarak yukarıya doğru kaldırdı. Tayyip'in orospusunu buldum beyler. Gelsin sikin diye bağırmaya başladı. Kızımın bebek arabasını tuttuğum için kaçamadım. Erkek bir şahıs sol yanağıma tokat attı. Sırt üstü yere düştüm. Kalabalık grup etrafıma sardı. Tükürmeye tekmelemeye başladılar. Beni tekmelerken şerefsizin evladı orospu çocuğu eşraplı kaltak devrim yapacağız. Kökünüzü kazıyacağız hayvan kaltak. Tayyip'i de seni de sikip yollayacağız şeklinde yüksek sesle hakaret ettiler. Şişman yapılı etli geniş burunlu biri bebek arabasını sallıyordu. Arabanın içindeki kızım aşağı yukarı zıplıyordu. 3-4 kişi benim üzerime idrarlarını yaptılar. Bir kadın başörtüsünü işeyin, başörtüsünü işeyin diye bağırıyordu. Etrafımdaki şahıslar bana tekme atmaya devam ediyordu. Tam bu esnada bir şahıs başıma doğru erkeklik organını sürtünmeye başladı. Başka bir şahıs benim arkama geçerek cinsel bölgesiyle sürtünüyordu. Vücudumun değişik yerlerindeki cinsel saldırıda bulunanlar vardı. Emekliye de kaçmaya çalıştım, başaramadım. Bir ara kafamı kaldırdığımda baş kısmından sürtünmek suretiyle cinsel saldırıda bulunan şahsın uzun yüzlü, kemikli ve çıkık burunlu olduğunu gördüm. İnönü stadında araba yakıyoruz diye bağırma sesi duydum. Etrafımdaki şahıslar doğdular. İnönü stadyumuna doğru yürümeye başladılar. Yerden kalktım, bebek arabasının yanına gittim. 6 aylık kızım ağlıyordu. Sol ayak diz altında sıyrık vardı, kanamıştı. Sol kolunda morluk vardı. Bana cinsel saldırıda bulunan şahısların arkasından baktığımda iki şahsın ellerinde bira şişesi olduğunu, bira şişelerini karşılıklı tokuşturduktan sonra içtiklerini, kahkahalar atarak güldüklerini gördüm. 3-4 dakika sonra eşim geldi, ağlıyordum. Eşim ne olduğunu sordu. Üzüntünden eşimin bana saldıran şahıslara karşılık vereceğini bildiğinden dolayı kendisine bir şey söylemedim. Evimize geldik, temizlenme hissiyle duşa girdim. Bacaklarım dağılmış olduğum darbelerden dolayı morluklar vardı. 3-4 gün dışarı çıkmadım. Yaşadığım korku neticesinde bebeğimi emziremedim. Sütüm kesildi diye ifade verildi. 8 ay sonra MOBESE kayıtları ortaya çıktı. Başından sonuna yalandı. Kabataş yalanı. Henüz 88 hafta önce vizyona girdi. Yerel seçimde kullanıldı. Cumhurbaşkanı seçiminde kullanıldı. Haziran seçiminde gene kullanılıyor. Şimdilik anca 104 hafta ediyor. Düpedüz yalan olduğunu idrak edilmesi ise T 2019 senesindeki seçime kadar dayanmasa bile en az bir referandum diye kaldırır. Zehra Develioğlu'nun bir fotoğrafı. Beyaz başörtülü türbanlı bir fotoğrafı. Zehra Develioğlu İstanbul Bahçeliler Belediyesi'nin AKP'li başkanı Osman Develioğlu'nun geliniydi. Tayyip Erdoğan 8 ay boyunca bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler. Başörtülü bacıma saldırdılar. Görüntüler elimizde dedi. 8 ay sonra Kabataş Tramvay Durağı'nın 1 Haziran 2013 ait güvenlik kamerası kayıtları Kanal D'de yayınlandı. Görüntülerde Zehra Develioğlu vardı ama saldırı maldırı yoktu. Zehra Develioğlu durağa geliyor, bekliyor. Bir süre sonra eşi geliyor. İkisi birlikte gayet normal şekilde yürüyüp gidiyorlardı. Hepsi buydu. Kabataş bölgesinde 73 ayrı kamera kayıtları incelenmiş, 2560 saatlik görüntü izlenmişti. Olağan dışı herhangi bir durum söz konusu değildi. Ayrıca baz istasyonlarından tarama yapılmış, o zaman diliminde orada bulunan herkesin cep numaraları tespit edilmiş, hepsinin tek tek ifadeleri alınmıştı. Olağan dışı bir olaya şahit olduğunu diyen yoktu. O zaman diliminde orada bulunan herkes Zehra Develioğlu ile yüzleştirildi. İfadelerinde ayrıntılı eşkaller veren Zehra Develioğlu hiç kimseyi teşhis edemedi. Saldırı iddiası A'dan Z'ye yalandı. Bu korkunç yalanın ortaya çıkması gazeteci kılığındaki pek çok tipin foyasını da meydana çıkarmıştı. Çünkü yalan ortaya çıkmadan önce milleti doğru olduğunu inandırmak için alenen şahitlik etmişlerdi. Mesela Hürriyet yazarı İsmet Berkan Twitter'da maalesef gerçek. MOBESE görüntüleri dahil pek çok şey var diye yazmıştı. Bir takipçinin siz izlediniz mi sorusuna da evet yanıtını vermişti. Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca Twitter'da gezicilerin başörtülü anneye saldırı görüntüleri var izledim diye yazmıştı. Habertürk televizyonunda program yapan Balçiçek İntel morlukları gördüm ille de meraklısının raporu var zaten demişti. Medyanın hali işte buydu. A'dan Z'ye yalana, A'dan Z'ye şahitlik etmişlerdi. Ve bu tipler bu kitabın yazıldığı 2015 itibariyle hala utanmadan gazetecilik yapmaya devam ediyorlardı. Beraber yürüdük biz bu kadınlarla. 2002-2015. Hayrünisa, 3 Kasım 2002 sandıkları açıldı, ampul çıktı, Abdullah Gül başbakan oldu. Başbakanın eşi Hayrünisa Hanım, eşinin yöneteceği devletle mahkemelikti. Üniversiteye türbanla giremediği için Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Münevver, Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Cumhurbaşkanı'nı yurt dışı gezisine uğurlamaya eşi Münevver Hanım'la birlikte geldi. Böylece türbanı ilk kez devlet protokolüne soktu. Azra, kadınların saçının teline bile tahammül edilemeyen türbancılar iktidara geldi. Kaderin cilvesi Türk kızı Azra Akın dünya güzeli oldu. Asena, dansöz Asena İboşov'a giderken silahlı saldırıya uğradı, bacağından vuruldu, memleketin en ünlü haberi oldu. Emine, Tayyip Erdoğan ailece Davos'a gitti. Emine Hanım kar yağışı. Kristal bir rüya gibi çok romantik dedi. Semra, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bileği kırılan eşi Semra Hanım'ı Hacettepe'nin acil servisine getirdi. Sıradan vatandaşlarla röntgen kuyruğuna girdi. Gidişte dönüşte kırmızı ışıkta durdu. Charles, Oscar ödülü yıldızı Charles Teron, Türkiye'de en çok Budapeşte'yi beğendim dedi. Bizim basın alay etti. Güzel ama cahil Amerikalı yıldız İstanbul'u Budapeşte sanıyor başlıkları atıldı. Halbuki kadın Güney Afrikalı. Sülalesinde bile Amerikalı yok. Annesi Alman, babası Fransız. Adriana. Zeki Trigo'nun İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde Adriana Karembeo'nun bikinili reklam panosu vardı. Hacı adaylarının abdestini bozuyor diye perdeyle kapatıldı. Fatma. Özgür Gençarslan diye biri üzerinde bomba var diyerek Türk Hava Yolları'nın İstanbul Ankara uçağını 196 yolcusuyla kaçırdı. Çek Berlin'e dedi. Yakıtı biten uçak Atina'ya indi. Tayyip Erdoğan cep telefonuyla korsanı aradı. Korsan teslim oldu. Meğer eşi Fatma evini terk edip Almanya'ya ailesinin yanına gitmişti. Bu hıyar da eşinin yanına gitmek için en pratik yolun uçak kaçırmak olduğunu düşünmüştü. Biricik, Maliye Bakanı Unak'ın eşi Ahsen Hanım türban yerine saçını eşarpla bağlıyordu. Gençliğimde çok havalıydım. Vakko'dan eşarplar alırdım. Beni Brigitte Bardot'ya benzetirlerdi diyordu. Ümmü Gülsüm, Antalya öğretmen evinde ilk defa haremlik selamlık düğün yapıldı. Kadınlar alt katta, erkekler üst katta oturdu. Müzik yoktu. Gelin Ümmü Gülsüm'ün iki aşağıda AKP'li İçişleri Bakanı'ydı. Dayana. Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal evlendi. Gelin Reyhan henüz 17 yaşındaydı. Reşit değildi. Annesi babası evlenmesini verilmesi için dava açtı. Sulh Hukuk Mahkemesi sakınca olmadığına karar verdi. İngiliz Times gazetesi türbanlı Diana başlığını attı. Çink. Kiran Evren'in manevi kızı Çink Wang evlendi. Evren 1982'de Çin'e gitmiş. Kendisine rehberlik yapan 11 yaşındaki Çink'i Türkiye'ye getirmiş. Boğaziçi Üniversitesi'nde okutmuştu. Türk vatandaşlığına geçip Türk vatandaşıyla evlenen Çing'in Harbi Yurdu evindeki düğün tarihini manevi babası seçmişti. 12 Eylül'dü. Yasemin. Kürtçe isim yasağı kaldırıldı. İlk iş Kürtçe erotik film kaset olarak piyasaya sürüldü. Filmin ismi Yaş 2, Kal 2 idi. Dedenin fantezileriydi. Yaşlı bir adamın cinsel maceraları anlatılıyordu. Başrolde seks filmlerinin popüler yıldızı Yasemin Ünlü vardı. Deniz. Bayhan Popstar'ın finalistiydi. Cinayetin hapis yattığı ortaya çıktı. Rekor oy aldı. Jürisi Deniz Seki isyan etti. Cinayetten sabıkalı bir nasıl olur da ayakta alkışlanır dedi. Seyirci yuhladı. Deniz Seki sinirlendi. Salonu terk etti. Ertesi gün Deniz Seki'nin dedesinin cinayetten hapis yattığı ortaya çıktı. 1954'te alacak verecek dava sözünden bacananı öldürmüştü. Deniz Seki'ye bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye sordular. Haberim yoktu. Duyunca annemi aradım. Meğer benden gizlemişler dedi. O zamanlar Deniz Seki'nin kokainden içeri gireceğini kimse tahmin edemezdi. Perihan. Beşar Esad eşiyle Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanımız türbanın eşini getirmedi. Karşılama protokolünde Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in türbansız eşi Perihan Hanım vardı. Türban henüz kamusal alanda dayatılmıyor. Şimdilik nabza göre şerbet veriliyordu. Canan. CHP'li milletvekili Canan Öğretmen meclis koridorlarında kara çarşaflar dolaşıyor dedi. Meclis Başkanı Arın sizin de bikiniyle dolaşmanızda mahsur yok ama bikini giyme yaşınız geçmiş dedi. Leyla. 10 senedir hapiste bulunan Leyla Zana AB'ye uyum çerçevesinde tahliye edildi. Çıkar çıkmaz AB Büyükelçileriyle buluştu. Yemek yediler. Adres idealdi. Washington restorandı. Emine. Tayyip Erdoğan Özbekistan'a gitti. Şahın Zinde Türbesi'ni gezdi. Mihmandar türbenin merdivenlerini gösterip buraya günah merdivenleri denir. Çıkarken basamakları sayın, inerken saydığınız aynı çıkarsa günahınız kabul edilirsiniz. Dedi. Çıkıp indiler. Tayyip Erdoğan sayıyı tutturdum 36 dedi. Emine Hanım düzeltti 37 dedi. Esra. Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra evlendi. Pakistan Devlet Başkanı Ürdün Kralı, Yunanistan Başbakanı ve Romanya Başbakanı nikah şahidiydi. 7000 davetli katıldı. Evren. Cumhurbaşkanı Sezer'in oğlu Levent kendisi gibi bankacı Evren'le Çankaya Köşkü'nde evlendi. Fırsat bu fırsat 5000 kişi çağırayım da nasıl olsa Cumhurbaşkanıyım. Yalakalık olsun diye mücevherler taksınlar demedi. Takı töreni yapılmadı. Hediye vermek isteyenlere sizin gelmeniz hediye denildi. Nikah şahitliklerini gelinle damadın arkadaşları yaptı. Gelin Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde dikilen gelinliği giydi. Konukların çoğu taksiyle veya servis minibüsüyle geldi. Köşkte görevli şoförler eşleriyle birlikte davetliydi. Konuklar arasındaydı. Düğün yemeği köşkün aşçılarına yaptırılmadı, dışarıdan sipariş edildi. Köşkün bütçesinden ödenmedi, aile bütçesinden ödendi. Cumhurbaşkanı o gecenin elektrik parasını bile kendi cebinden ödedi. Gazeteciler içeri alınmadı, gazeteciler intikam aldı, düğün haberi birinci sayfalara konulmadı. Nurcan. Habercimiz Nurcan Taylan Atina'da altın madalya aldı. Olimpiyat şampiyonu ilk Türk kadın sporcu oldu. Sevincimizin kursağımızda kalması 2 saniye sürdü. Hatta milli takımındaki öbür kızlar antrenörün kendilerini dövdüğünü, taciz ettiğini öne sürdü. Nurcan Taylan ise antrenörü suçlayanlar lezbiyen, İncinur pavyonunda çalışıyor. Aylin Sibel ve Şule bana bıçakla saldırdı. Nurcan sakal tıraşı oluyor. Onlar kültürsüz, ben eğitimliyim. Fiziğim güzel, beni kıskanıyorlar dedi. Antrenör tutuklandı. Fatma. Sahipsiz kızlara sahip çıktığı için 1994'te sivil toplum kuruluşları tarafından yılın annesi seçilen Fatma Derin'in randevu evi işletti ortaya çıktı. Yılın annesini öz kızı ihbar etti. Sümeyra. Ardahan atanan kadın vaiz Sümeyra Sav kadınlara vaaz verdi. Çocuklarınızı cenneti anlatırken cennette gazoz nehirleri olduğunu, çikolata ağaçları olduğunu söyleyin dedi. Tevfik, Arap Bacı tiplemesiyle unutulmazlar arasına gelen Tevfik Gelen'le vefat etti. Kadın rolünü en iyi canlandıran erkeklerdendi. Semiha, ilk kadın opera sanatçımız. Avrupa'da sahne alan ilk kadın opera sanatçımız Semiha Berksoy, 94 yaşında rahmetli oldu. Tuğçe, manken Tuğçe Kazaz Hristiyan oldu. Yunan oyuncu Yorgos Seyitaridis'le Atina'da kilisede evlendi. Sonra boşandı. Yine din değiştirdi. Yine Müslüman oldu. Tesettür defilelerine çıktı. Umre'ye gideceğini açıkladı. AKP şakşakçısı oldu. CHP yüzünden Hristiyan olduğunu söyledi. Namaz kılmaya başladığını, namaz kılarak boyun ağrılarından kurtulduğunu izah etti. Aksaray'a kabul edildi. Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı. Boşandığı eşi Yorgos uyuşturucu kuryeliği yaparken Kos Adası'nda suçüstü yakalandı, hapse atıldı. Bir sen. Orhan Pamuk İsviçre dergisinde konuştu. Türkiye'de 30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürüldü dedi. Peki neden 10. ülke varken bu lafı gidip İsviçre'de söyledi? Çünkü İsviçre'de soykırım var demek serbestti. Soykırım yok demek yasaktı. Orhan Pamuk'un söylediklerine karşı savunma yapılması kanunen suçlu. Gel gör ki bize soykırımcı diyen İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Ciger eniştemizdi. Soykırımcı dediği milletten Birsen Hanım'la evliydi. Peri. Melih Gökçek'in böyle sanatın içine tükürürüm diyerek kaldırdığı heykel mahkeme kararıyla yerine dikildi. Periler Ülkesi'nde isimli heykeli Mehmet Aksoy yapmıştı. Perilerini kurtaran Mehmet Aksoy ucubesini kurtaramayacaktı. Clara. Yabancılar öylesine miktarda mülk satılıyordu ki İngiliz emlakçı Clara Walker Aydın Didin'de vergi rekortmeni oldu. Gülseren. Eurovision'a Gülseren'in Rimi Rimi Ley şarkısıyla katıldık. Anca 13. olduk. Rimi Rimi Ley bu ne biçim şeydi? Yunanistan kazandı. Türkiye Yunanistan'a 12 tam puan verdi. Yunanistan Türkiye'ye günahını bile vermedi. Sıfır verdi. Ayrımın sonu.